Ayrım 17, sayfa 177. Dedektiflere baktı. Barry Frost alışılageldik bir şekilde hastalıklı gibi solgundu ve her an kaçacakmış gibi masadan hafif uzakta duruyordu. Bugün otopsinin zor geçmesine neden olacak o iğrenç koku değil, hastanın yaşıydı. Rizzoli, Barry Frost'un yanında ufacık ellerinden kendisine birkaç boy büyük gelen eldivenlerle "Hazırım, ben her şeyle başa çıkabilirim" der gibi metanetli bir şekilde masaya yapışık ayakta duruyordu. Aynı duruşu bir de kadın cerrahlar sergilerdi. Erkekler bu tip kadınların süprüntü olduğunu düşünebilirdi ama Maura yeterince gözlemlemeye vakit bulabilmişti onları. Bunlar meslektaşları olan erkeklerin horozlanmalarına karşı kendilerini ispat etmek amacıyla çok ağır çalışan ve sürekli savunma durumunda olmak zorunda kalan kadınlardı. Rizzoli artık bu konuda kaşarlanmış olmasına rağmen yüzüyle duruşu birbirini tutmuyordu. Kireç gibi bembeyazlardı ve göz altlarından yorgunluktan ve uykusuzluktan mor halkalar belirmişti. Yoshima ışığı ayarladı ve ayakta alet tepsinin hazırlanmasını bekledi. Sırılsıklam olmuş battaniyeyi açarlarken aradan diğer bezin ucu gözüküyordu. Maura'nın hayatında gördüğü en minicik ayaklar fırlayıverdi ıslak bezden. Bebek beyaz bir yastık kılıfına çengelli iğnelerle sıkı sıkı sarmalanmıştı. Kumaşın üzerine yapışmış pembe tanecikler gördü Maura. Cımbız aldı. Birkaç pembe parçacık çekip küçük tepsiye koydu. "Nedir bunlar?" diye sordu Frost. "Konfetiye benziyor," dedi Rizzoli. Maura cımbızı parçacıklardan birine bastırıp ne olduğunu anlamaya çalıştı. "Bunlar konfeti değil," dedi. "Kuru çiçekler." Bu simgelediği şey odada yeniden derin bir sessizliğin hükmetmesine neden oldu. "Aşkın sembolü," diye düşündü Maura, "yas tutmanın sembolü." Seneler önce Neandertal insanın ölülerini çiçeklerle gömüldüğünü duyduğunda ne kadar çok duygulandığını hatırladı. Bu duydukları derin acının dolayısıyla insancıl oluşlarının çok güzel bir kanıtıydı. "Bu bebeğin arkasından da yas tutulmuş," diye düşündü. Beze sarılmış, üzerine kurutulmuş çiçek yaprakları serpilmiş ve sonra da yün bir battaniye ile kundaklanmış. Öylece atılmamış, defnedilmiş ve sonsuzluğa uğurlanmış. Kefenden fırlamış bir oyuncak bebeğinkine benzeyen ayağa odaklandı. Taban derisi sürekli suda kaldığı için bumburuşuk olmuştu. Ama damarlarda gözle görülen bir bozulma olmamış, ebruli bir görüntü almamıştı. Muhtemelen havuz suyunun buz gibi olmasından kaynaklanıyordu bu. Bebek bu şekilde haftalarca korunmuştu. Ölüm tarihini bulmak zor, hatta imkansız olacak diye düşündü Maura. Cımbızı kenara koyup yastık kılıfının uçlarını kaplayan dört çengelli iğneyi açtı. Çengelli iğneler tepsiye konulurken ritmik, yumuşak bir tıkırtı sesi duyuldu. Maura örtüyü yavaşça ve büyük bir özenle yukarı kaldırdı. Dizler birbirine yapışık, baldırlar minik bir kurbağa gibi birbirinden ayrık iki bacak ortaya çıkmıştı şimdi. Boyu gelişimini tamamlamış bir fetüsünkiyle aynıydı. Maura ışığı genital organına tuttu. Kabarık göbek bağı kırmızı saten bir kurdeleyle düğümlenmişti. Yemek masasının etrafında toplanmış, yamru yumru elleriyle kuru çiçekleri küçük keselere doldurup ağzını kurdelalarla kaplayan rahibeler geldi aklına. "Bebek keseciği," diye düşündü. Üzerine çiçekler serpilmiş ve bir kurdelayla kapatılmış. "Erkek," dedi Rizzoli. Sesi çatlak çıkmıştı. Maura başını kaldırıp Rizzoli'ye baktı. Gittikçe daha fazla sararıyordu. Sanki düşmemek için masaya dayanmıştı iyice. "Dışarı çıkmak ister misin?" Rizzoli yutkundu. "Ben sadece..." "Ne?" "Yok bir şey. İyiyim ben. Kaldırması çok zordur, bilirim. Çocukların otopsisi her zaman çok zor geçmiştir. Eğer oturmak istersen..." "Söyledim ya, iyiyim." Daha bir şey görmemişti aslında. Maura bebeğin yüzünün altındaki yastık kılıfını yavaşça yukarı doğru çekerek önce bir kolunu, sonra da diğerini ıslak kumaşa değmesinler diye özenle yukarı doğru kaldırdı. Ellerin gelişimi mükemmeldi. Annesinin yüzüne uzanmak, saçının bir tutamını çekmek için tasarlanmış incecik parmakları vardı. Yüzden sonra eller insanı insan yapan fiziksel özelliklerin ikincisiydi. Ve bu ellere bakmak insana çok acı veriyordu. Maura en sondaki bezi çekerken bebeğin başının arkasına destek vermek için elini yastık kılıfının içine soktu. Birden tuhaf bir şey fark etti. Elinin altında özenle tuttuğu kafatasında bir anormallik vardı. İnsana ait bir kafatası değildi sanki. Durdu, boğazı kurumuştu. Korku ve endişeyle bezi sıyırdığında bebeğin kafası ortaya çıktı. Rizzoli güçlükle soluyarak ani bir hareketle masadan geri çekildi. ''Aman tanrım!'' dedi Frost. ''Buna ne olmuş böyle?'' Hepsi buz kesilmişti. Kimse bir şey söyleyemedi. Mauro ağzı bir karış açık, sabit bir şekilde dehşetle dışarı fırlamış beyne bakıyordu. Yüzün üzerine yerleştirilmiş, kauçuktan yapılmış, ezilmiş bir maske gibi duruyordu. Metal bir tepsinin devrildiğini duydular. Mauro kafasını kaldırdığında, yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmiş Rizzoli'nin yavaş yavaş yere düştüğünü gördü. 10. Acile falan gitmek istemiyorum. Mauro son kan damlalarını temizledi ve kaşlarını çatarak Rizzoli'nin alnındaki derin kesiye baktı. Ben estetikçi değilim. Bunu dikerim ama dikiş izi konusunda garanti veremem. Dik gitsin, tamam mı? Saatlerce bir hastane odasında beklemek istemiyorum. Kesin başıma bir de stajyer doktor dikerler. Mauro deriyi betadine sildikten sonra psikosanin şişesini ve bir şırınga aldı eline. Önce deriyi uyuşturacağım. Biraz acıyabilir ama daha sonra hiçbir şey hissetmeyeceksin. Rizzoli rahat bir şekilde kanepeye uzanmış, gözlerini tavana dikmişti. Her ne kadar iğneden korkmasa da derisinin içine girerken ellerini yumruk yaptı ve anestezi ilacı zerk ederken o şekilde tutmaya devam etti. Hiç şikayet etmedi, ağzını açmadı. Tek bir ses çıkmadı dudaklarından. Zaten laboratuvarda düşmekten son derece utanç duymuştu. Bir de üstüne üstlük baş dönmesinden yürüyemediği için Frost onu bir gelin gibi mağaranın odasına taşımıştı kucağında. Şimdi çenesini iyice sıkmış, zayıflık göstermemek için elinden geleni yapıyordu. Mauro yarığın kenarını ucu kıvrık iğneyle dikerken Rizzoli sakin bir ses tonuyla ''Şu bebeğe ne olduğunu söyleyecek misin bana?'' ''Hiçbir şey olmamış. Ama hiç normal değil. Tanrım, başının yarısı yoktu.'' ''Öyle doğmuş.'' dedi Mauro. Makasla ipliği kesip düğüm atarken deriye dikiş atmak bir kumaşa dikiş atmak gibiydi. Uçları birleştirip ipliğe düğüm atan bir terzi gibi hissetti kendini. Bebek anansefalik. O ne demek? Yani beyni gelişmemiş. Gelişmemiş bir beyinden daha başka bir şey var gibi geldi bana. Sanki başının üst kısmı tamamen kesilip atılmış gibi. Rizzoli yutkundu ve tabii yüz. Hepsi bu doğum kusurunun bir parçasıdır. Beyin hücrelerden meydana gelen ve nöral tüp denen bir kılıftan gelişir. Eğer bu tüpün üst tarafı gerektiği gibi kaplanmazsa bebek, beyni, kafatası ve kafa derisinin bir bölümü eksik şekilde doğar. Anansefalik bu demek, yani başsız. Daha önce böyle bir vakaya rastlamış mıydın? Sadece tıp müzesinde gördüm. Ama o kadar da nadir değil, 1000 doğumdan birinde görülüyor. Neden oluyor peki? Kimse bilmiyor. Yani o zaman herhangi bebeğe olabilir. Doğru. Mauro son dikişe düğüm attı ve iplik artıklarını temizledi. Bu bebek ileri derecede sakat doğmuş. Eğer doğum sırasında ölmediyse çok az bir zaman sonra ölmüştür. O zaman demek Kemal'a değildi onu boğan. Böbreğe bakıp diatomları kontrol edeceğiz. Böylece boğulup boğulmadığını öğreniriz. Öldürüldüğünü sanmıyorum ama bebeğin doğal nedenlerden öldüğünü düşünüyorum. İyi ki de ölmüş zaten, dedi Rizzoli yavaşça. Böyle bir bebeğin yaşadığını düşünsene. Bu şekilde yaşaması imkansız. Mauro yaranın üzerine bir bant yapıştırıp eldivenlerini çıkarttı. Tamamdır dedektif, 5 gün sonra dikişler alınacak. Bana uğrarsan ben alırım. Ama yine de uzman bir doktora görün derim ben. Sen doktor değil misin? Ben ölü doktoruyum, unuttun mu? Ama yaramı gayet güzel diktin. Birkaç dikiş atmak iş değil. Sana neler olduğunu merak ediyorum. Ne demek istedin? Mauro doğrulup Rizzoli'ye baktı dik dik. Bayıldığını unuttun galiba. Öğlen yemek yemedim. Bir de tabii şu bebek. O kadar kötü hissettim ki kendimi onu görünce. Hepimiz senin gibiydik ama içimize tek yere devrilen sen oldun. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Jane yapma. Bu otopsi odasında çok daha kötülerini gördün. Ölülere bakarken de koklarken de beraberdik. Miden sağlam senin. Şu polis çocuklar geldiğinde onlara bakıcılık yapmaktan otopsi yapamıyorum neredeyse. Ama sen öyle değilsin. Hep dimdik ayakta durmayı başarabildin. Bugüne kadar tabii. Belki sandığın kadar güçlü değilimdir. Yo hayır, bence yolunda gitmeyen bir şeyler var, değil mi? Nasıl yani? Geçen gün kusmadın mı sen? Rizzoli omuz silkti. Artık evden kahvaltı yapmadan çıkmayacağım. Neden kahvaltı yapmıyorsun ki peki? Miden mi bulanıyor? Bir de neredeyse her 10 dakikada bir tuvalete koşuyorsun. Demin laboratuvardayken 2 kere tuvalete gittin. Nedir bu Allah aşkına? Sorguya mı çekiyorsun beni? Doktora görünmen lazım. Bütün testleri yaptırman lazım. Kan sayımı yaptır. En azından kansızlığın var mı onu öğrenirsin. Biraz temiz havaya ihtiyacım var o kadar. Rizzoli kalktı ve ani bir hareketle başını ellerinin arasına aldı. Tanrım, korkunç başım ağrıyor. Doğrudan başının üzerine düştün de ondan. Ama önceden de ağrıyordu. Ben daha çok neden yüzünün sürekli solgun olduğunu, neden sürekli yorgun olduğunu merak ediyorum. Rizzoli başını kaldırıp Mauro'ya baktı. Mauro cevabı almıştı. Önceden bazı şüpheleri olmuştu ve şimdi Rizzoli'nin bakışları şüphesini teyit etmişti. Hayatımın içine edildi, diye fısıldadı Rizzoli. Dökmeye başladığı gözyaşları ürkütmüştü Mauro'yu. Daha önce güçlü, dirençli, iddialı, asla eğilip bükülmeyen Rizzoli'yi hiç ağlarken görmemişti. Ama şimdi gözyaşları seller gibi yanaklarından süzülürken Mauro afallamış bir şekilde tek bir şey söylemeden şaşkın şaşkın bakıyordu ona. Kapı vurulmasıyla ikisi de yerlerinden sıçradılar. Frost kapıdan kafasını uzattı. ''Daha ne kadar?'' Ortağının gözyaşlarıyla ıslanmış yüzünü gördüğünde durdu. ''Hey baksana, sen iyi misin?'' Rizzoli sert bir şekilde eliyle gözyaşlarını temizlerken ''İyiyim, iyi'' diyebildi sadece. ''Neler oluyor?'' ''Sana iyiyim'' dedim. ''Dedektif Frost'' dedi Mauro. ''Biraz yalnız kalmamıza izin verir misiniz lütfen?'' Frost kıpkırmızı olmuştu. ''Özür dilerim'' diye fısıldadı ve geri çekilip kapıyı kapattı. ''Ona bağırmakla hata ettim'' dedi Rizzoli. ''Ama bazen beni o kadar çok sinir ediyor ki.'' ''Sadece senin için endişeleniyor o kadar.'' ''Aa tabii, biliyorum biliyorum. En azından iyi bir kalbi var.'' Sesi birden çatlak çıkmaya başlamıştı. Ellerine yumruk yapıştığından ağlamamak için büyük bir çaba gösterdiği belli oluyordu. Ama bunu başaramadı. Önce gözyaşları süzülmeye başladı yine. Sonra hıçkırıklara boğuldu. Kendini tutamıyordu. Dimdik duruşundan her zaman ilham aldığı bir kadının bu şekilde darmadağın oluşu mağaraya allak bullak etmişti. Eğer Rizzoli bile bu hallere gelebiliyorsa hayatta hiçbir şeye şaşırmam diye düşündü mağara. Rizzoli birden yumruklarını dizine vurdu ve birkaç derin nefes aldı. Sonunda kafasını kaldırdığında hala ağladığını gördü mağara. Ama yüzünde yine o eski gurur maskesi vardı. Kahrolası hormonlar, başıma uyuyorlar sanki. Ne zaman oldu bu? Tam olarak bilmiyorum. Bir süre önce işte. Bu sabah evde test yaptım. Ama haftalardan beri içime doğuyordu. Vücudumdaki değişiklikleri fark edebiliyordum. Bir de tabii regle olmadım. Ne kadar gecikti? Rizzoli omuz silkti. En az bir ay. Mauro arkasına dayandı. Şu anda Rizzoli biraz kendine geldiğini ve heyecanını bastırdığına göre doktorluk meselesine geri dönebilirdi artık. Pratik çözümler üreten soğukkanlı doktor, ''Karar vermek için zamanın var.'' dedi. Rizzoli içini çekti ve elinin tersiyle yüzünü sildi. ''Karar verecek bir şey yok.'' ''Ne yapacaksın? Onu doğuramam. Bunu yapamayacağımı biliyorsun.'' ''Neden doğuramayasın?'' Rizzoli mor onlar için ayırdığı özel bakışını attı mağaraya. ''Söyler misin? Bebekle ne yapacağım ben?'' ''Başkaları ne yapıyorsa onu.'' ''Beni anne olarak hayal edebiliyor musun?'' deyip güldü Rizzoli. Kesin berbat bir anne olurum. Çocuk bir ay sonra bakımsızlıktan ölür herhalde. Çocukların ne kadar dirençli olduğuna inanamazsın. Öyle olsa bile ben çocuklarla hiç geçinemem ki. Şu Noni ile çok iyi geçinmiştiniz ama. Doğru. Evet, çok iyiydi Jane. Sana güzel güzel cevaplar verdi. Annesinden nasıl korktuğunu görmedin mi? Ayrıca beni umursamadı bile. Siz ikiniz o anda o kadar iyi arkadaş oldunuz ki. Bu anne vasfına uygun olduğumu göstermez. Bebekler bana kafayı yedirtir. Elime bir bebek verseler onunla ne yapacağımı bilmediğim gibi bir iki dakika sonra bir yerlere fırlatasım gelir. Olay bundan ibaret der gibi derin bir nefes alıp verdi. Yapamam işte, yapamam. Oturduğu koltuktan kalktı ve kapıya doğru ilerledi. Ajan Dean'e söyledin mi? Rizzoli eli kapı tokmağında bir an durdu. Jane! Hayır, söylemedim. Neden? Birbirimizi neredeyse hiç görmezken bu tür bir konuşma yapmam imkansız onunla. Washington dünyanın öbür ucu değil ki. Hatta aynı zaman dilimindeyiz. Bir telefon açsam bilmek isteyecektir. Belki de bilmek istemez. Hani şu asla konuşulmasını istemediğimiz pürüzlerden biri olarak bakar olaya. Mara için çekti. Tamam, kabul ediyorum. Onu fazla tanımıyorum çünkü. Ama birlikte çalıştığımız o kısa sürede bana sorumluluk sahibi, sorumluluklarını ciddiye alan biri gibi geldi. Sorumluluk mu? Rizoli sonunda Mara'ya baktı. Evet tabii ya, ben buyum. Bebek de bir sorumluluk. Babası da görevini yerine getirmek zorunda olan bir izci. Söylemek istediğim bu değildi. Yo, hayır. Kesinlikle haklısın. Gabriel görevini yapacaktır. Cehenneme kadar yolu var. Bir adamın hayatında sorun olmak istemiyorum ben. Hem bu onun vereceği bir karar değil. Burada önemli olan benim. Çocuğa bakmak zorunda olacak benim çünkü. Ona hiç mi şans vermiyorsun yani? Ne şansı verecektim? Ayaklarına kapanıp bana evlenme teklif etmesini mi isteyeceğim? Dedi Rizoli gülerek. Neden olmasın? İkinizi birlikteyken gördüm. Sana nasıl baktığını gördüm. Tek gecelik bir ilişki gibi durmuyordu hiç. Tabii tabii. İki haftalık ilişkiydi. Senin için bu muydu yani? Başka ne yapacaktık yani? O Washington'da yaşıyor, bense burada. Başını salladı şaşkın şaşkın. Tanrım, ne yaptım ben? Salak kızların başına gelir bu ancak. Durdu ve güldü. Tamam, sen ne düşünüyorsun hakkımda? Bir kere kesinlikle salak olmadığını düşünüyorum. Şanssız o zaman. Ya da bir yatışta hamile kalacak kadar doğurgan. Onunla en son ne zaman konuştun? Geçen hafta. Beni aradı. Ona söylemeyi düşünmedin mi? O zaman pek emin değildim. Ama şimdi eminsin. Yine arasa yine söylemem. Benim için en doğru neyse onu yapacağım. Kimse için yaşamıyorum ben. Ne söylemesinden korkuyorsun? Hayatımın içine edecek bir şey söylemesinden. Bana aldırma demesinden. Hakikaten bundan mı korkuyorsun? Ya da daha çok bebeği istemeyecek olmasından mı? Ya da senden önce davranıp onun seni bırakmasından mı? Rizoli Mauro'ya baktı. Biliyor musun doktor? Neyi? Bazen ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ve bazen diye düşündü Rizoli odadan çıkarken, bazen de hedefi kalbinden vururum. Ayrım sonu, sayfa 189. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Betadine. B, E, T, A, D, I, N, E. Xcolais. X, Y, L, O, C, A, I, N, E. Gabriel Dean. G, A, B, R, I, E, L, D, E, A, N.